Ayrım 62 Mahşer Nöbeti Robert Ludlum Sayfa 726 Son Söz. Fransız, İngiliz, Alman ve Amerikan istihbarat teşkilatlarının yöneticileri, sivil liderlerin talimatları doğrultusunda ülkelerini çabucak, sessizce ve sonunda yetkin biçimde taradılar. Çünkü artık ellerinde gerçekler vardı, spekülasyonlar değil. Die Brüderschaft der Wahrheit, yani kardeşliğe gerçekten bağlı olanların kimliklerinin bulunduğu 2000'i aşkın bilgisayar çıkışı. Dört milletin aralarındaki toplu anlaşmalara göre hükümetlerin basın bildirileri temelde aynı şeyi söyleyecekti. Bunun bir örneği Herald Tribune'un Paris baskısında bulunuyordu. Neo-Nazi hareketinin bel kemiği kırıldı. Makalelerde sayısız erkek ve kadının gizlice gözaltına alındıkları, bunların adlarının sadece birkaç kişi tarafından bilindiği ve iddianameler hazırlanana kadar da gizli tutulacağını yazıyordu. Cinnet halindeki medyaya kısa bir süre için inme inmiş ama hükümet yetkilileri isim verme konusunda taviz vermemişler, isimlerin neler olduğunu basına sızdırabilecek birkaç kişi de bunu yapmamıştı. Ve sonunda da hayal kırıklığına uğramış medya kendisini daha başka, daha verimli haberlere vermişti. İki ay içinde okurlarının, dinleyenlerinin ve izleyenlerinin bu habere ilgileri azalıp gitmiş ve nefret dolu McCarthy'nin gücünü yitirmesinden sonra komünist avcılığının başına gelenler gibi Nazi avcılığı da aynı şekilde hızla sönüp kaybolmuştu. Medya yatırımcıları halkın canını sıktıkları zaman reklam hasılatlarında veya ratinglerinde düşüş olduğunu bildikleri için yine kısır siyaset çekişmelerine geri döndüler. ''Ben lanet bir milyonerim!'' diye bağırdı Drew Latham, Granby, Colorado'nun tozlu yollarında Karin'le birlikte el ele yürürlerken. ''Hala alışamadım.'' ''Harry seni çok severdi!'' dedi Dobrys, insanı birdenbire etkisi altına alıveren yukarılardaki o görkemli kayalık dağlara bakarken. ''Bundan hiç kuşku duymadın değil mi?'' ''Bu kuşkumu asla ifade etmedim. Annenle babam için birkaç yüz bin defa söylememin dışında.'' Onlar kullanmazlardı bunu. Hepsini bana bırakmış. Seni bu kadar şaşırtan nedir? Bütün bunları nereden kazanmış? Avukatlar bu konuya açıklık getirdiler hayatım. Harry çok az masrafı olan bekar bir erkekti. Hem buradaki hem de Avrupa'daki çeşitli piyasaları inceliyordu. Birkaç parlak yatırımda bulunmuş bu arada. Bu ondan beklenmeyen bir şey değil ki. Harry dedi, Kröger o lanet şeyi aklına takmış. Otopsiye göre yeni bir bilimsel ürünmüş ve kopyası yapılabilirmiş. Sonra kafasını patlatmış öldükten sonra. Ya ölmeseydi? Doktorların ve bilim adamlarının dediklerine göre aletin mükemmelleştirilmesi uzun yıllar alırmış. Eğer mükemmelleştirilebilirse tabii. Daha önceden de yanılmışlardı. ''Evet öyle, sana söylemeyi unuttum. Jean-Pierre Villiers'den bir telgraf aldık. Koruyava Nus'u tekrar açıyor ve ilk gece için ikimizi de Paris'te bekliyormuş.'' ''Acaba bir sürü Fransızca laf paralamanın beni pek heyecanlandırmadığını, kendisine en nazik tarzda nasıl söyleyebilirsin?''
''Başka türlü ifade ederim.''
''Tanrım, daha o kadar çok soru var ki.''
''Canını onlar da sıkma sevgilim, hem de hiç. Özgürüz.'' İnce temizliği de başkaları yapsın. Senin görevin sona erdi.
Elimde değil. Harry kendisinin dışarı çıkacağı yolunda bir haberle kardeşlik vadisinde bir hemşirenin antinayusları harekete geçirdiğini söylemişti. O kimmiş? Ne olmuş sonra ona?
Sadece şöyle bir üstten baktığın Matmatch raporunda vardı.
Çok acı vericiydi diye sözünü kesti Latham. Bir gün okuyacağım ama ağabeyimle ilgili bütün o tıbbi ayrıntılar. Ne bileyim, pek okumak istemiyorum.
Hemşire Kröger'in karısı Greta Frisch'in bir asistanıymış. Lebensborn'dan gelen emirler uyarınca komutan von Schnabel'e yatmaya zorlanmış. Hamile kalmış ve Wacklabrück ormanında canına kıymış.
Lebensborn, ne de güzel, pastoral bir ses dizisi. Ama öyle vahşi ve öyle sapıkça ki, yine de Metmah'ı bulduk Wacklabrück'ta. Tanrım, ormanların gözden uzak vahşiliği içinde tıka basa dolu askeri bir üs.
Orası 5000 dönümlük bir ceza kolonisi olmuş. Erkek kadın bütün mahkumlara sadece neo-Nazi üniformaları veriliyormuş. bir de kırmızı kolluklar. Ancak bu kolluklar kola değil de giysilerin önüne dikiliyormuş. Üçüncü Roy sırasında Yahudilere yıldızlarını taktırdıkları gibi.
Bu vahşilik, gerçekten de vahşilik.
Alman büyükelçisi Kreitz'in fikriymiş bu. Onlara neden mahkum olduklarını, neden toplumun diğer bireylerinden olmadıklarını hatırlatacakmış.
Evet biliyorum ama yine de böyle bir şeyin başarılı olup olmayacağı konusunda kuşkuluyum. Acaba bu üniformalı savaş esirlerinin birbirlerine iyice bağlanmalarına yol açmaz mı? Davalarına sonsuza kadar bağlılık yemini etmeleri gibi. Ama günlük işleri, çalışma programları ve Nazi geçmişine ait en büyük zalimliklerin filmleri ve slaytlarıyla verilen sürekli konferanslar arasında olamaz. Gözlemledikleri şeylerle ilgili yazılar yazmaları talimatı da verilmiş. Pek çoğunun bu konferanslardan ağlayarak ve dizleri üzerine kapaklanıp dualar ederek çıktıklarını duyuyoruz. Drew, unutma, zor işler verme dışında kimse bu hapishane sakinlerine karşı sert davranmıyor. Her şey sıkı ama güzellikle yapılmakta.
Psikiyatri kliniklerinde başhekimleri uzun bir vizite günü bekliyor desene. Bu yepyeni bir hapishane uygulanmasının bir başlangıcı da olabilir. Öyleyse bu feci şeyin içinden iyi bir şey çıkabiliyor demek ki.
Belki de. Ama buna pek bel bağlama. Kanatlarda bekleyen birileri hep vardır. Adları farklı olabilir, kültürleri farklı olabilir. Ama ortak payda hep aynıdır. Bizim otoritemiz altında bizim gibi yap. Sapmalara asla izin verilmez.
Öyleyse bizler nerede olursak olalım, hepimiz böyle insanlar, böyle davalar için uyanık olmalıyız. Umalım ki liderlerimiz bunları algılayıp tezelden ama iyice mantıksızca da davranmadan hareket etme yürekliliğine sahip olurlar.
Her şeyi böyle güzel özetleyip bitirmekten yorulmadın mı?
Kocam ilk günlerde, benim kocam olduğu sıralarda sık sık şöyle derdi. Bu kadar can sıkıcı şekilde akademik olmayı keser misin lütfen? Sanırım haklıydı. Sahip olduğum tek hayat akademik olandı. Bana sunulan tek şey buydu.
Ben sana asla böyle bir şey söylemezdim. Sırası gelmişken işin temizlik aşamasını benden fazla sen halletmişsin.
Tabii ki diye sözünü kesti karın. Sen annene ve babana gitmek zorundaydın. O büyük kederi yaşarken hayattaki çocuklarına ihtiyaçları vardı.
Evet, Latham Colorado güneşinin parlak öğleden sonrasında Karin'e baktı. Evet, gözlerini ayırıp devam etti. Knox Talbot kimlerin AA bilgisayarlarına girdiklerini buldu mu?
Elbette, kartal yuvasından aldığımız çıkışlarda vardı. Bir adamla bir kadın, 16 yıldır teşkilat içinde yavaş yavaş yükselmişler. Biri 4H diye bir çiftlikten geliyor, artık ne anlama geliyorsa... Öbürü de pazar okulunda öğretmenlik yapan taşralı bir çiftin çocuğu.
Zonnenkinder dedi Drew.
Tam anlamıydı.
Peki Osi'den çalınan Monlük'le ilgili dosyalar?
Yahudi bir tarihçi olarak ortaya çıkan bir yönetici. Kim kuşkulanabilir ki ondan?
Bir Zonnenkind daha.
Tabii.
Ya şu Paris'te Alman parasıyla Louvre Vadisi'nden gayrimenkul alan finans kurdu?
Adamın İskambil Kulesi çöktü. Bon birkaç tane maliye uzmanı getirip bir yığın Alman parasını kurtardı. Adam şimdi işleri eskisi gibi olsun diye dua ediyor.
Karin başını kaldırıp Latham'a baktı.
Neden bana böyle bakıyorsun, bir şey sorar gibi?
Bir dakika önce annemle babamdan söz etti. Bu beni birden düşündürdü. Sen bana kendi anne ve babandan hiç söz etmedin. Sana bütün bu akademik eğitimini veren senin annen ve babandan... Daha soyadın ne onu bile bilmiyorum. Yani kızlık soyadın. Neden böyle?
Fark eder mi?
Yok canım hayır. Ama merak ediyorum bu normal değil mi? Bir kadından benimle evlenmesini istediğim zaman şayet istersem hep onun babasının karşısına geçip şöyle bir şeyler söyleyeceğimi hayal ederdim. Evet efendim onu geçindirebilirim ve onu seviyorum.
Tam bu sırayla. Bunu yapabilir miyim karın?
Hayır maalesef yapamazsın. Sana gerçeği söylesem iyi olur.
Anneannem Danimarkalıymış. Naziler tarafından kaçırılıp zorla Lebensborn'a katılmış. Kızı yani annem doğduğu zaman onu çalmış ve akıl mantık sınırlarının ötesinde bir irade ve direngenlikle yanında bu çocuk olduğu halde bir yol bulup tekrar Danimarka'ya gitmiş. ve Kuzey Denizi'ndeki Hans Dolm'un eteklerinde küçük bir köyde saklanmış. Bir adam bulmuş, bir Nazi karşıtını, adam onunla evlenmiş ve çocuğu yani annemi kabul etmiş.
Yani şimdi sözü getireceğin yer?
Evet Durur Latam, eğer gözü hiçbir şey görmeyen bir kadının inatçılığı olmasaymış, Janine Clunes'dan farkım kalmayıp ben de bir Zonnenkind olabilirmişim. Maalesef Naziler çok titiz, kılı kırk yaran kayıtlar tutuyorlarmış ve anneannemle kocası kaçıp gitmek zorunda kalmışlar. Hiçbir zaman kendilerine ait kalıcı bir evleri olmamış ya da normal eğitim kurumlarına girememişler. Sonunda savaştan sonra Belçika'ya taşınmışlar. Güç bela okuyup yazabilen o çocuk burada büyümüş, evlenmiş ve 1962'de beni doğurmuş. Annem hiçbir eğitim alamadığı için benim okumam onda bir saplantı haline gelmişti.
Şimdi neredeler?
Babam bizi ben 9 yaşındayken terk etti. Geriye baktığımda anlıyorum aslında. Annemin ve anneannemin amaca yoğunlaşmaları. Aynı onun annesinin kendi çocuğunu Lebensborn'dan çalmak için her şeyi göze alması gibi. Ki bunların arasında meydanda asılıp idam edilmek de var. Annem de benimle tüketti her şeyini. Onun kocasına ayıracak zamanı yoktu. Tüm ilgi o da kendi kızıydı. Mütemadiyen okumak zorundaydım. Dediler gibi akademik alanda en yüksek dereceleri elde etmek, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sonunda ben de bu hastalığa yakalanana kadar ben de annem gibi saplantı edinmiştim okumayı.
Tevekkülü değil, Harry ile iyi anlaşıyordunuz.
Annen sağ mı? Anvers'te bir huzur evinde. Kendini tüketti bitirdi diyebilirsin. Şimdi beni bile hemen hemen hiç tanıyamıyor.
Ya baban?
Kim bilir, onu bulmaya hiç çalışmadım. Daha sonraları bulmak için bir şeyler yapmak geçti aklımdan sık sık. Çünkü demin de söylediğim gibi neden terk ettiğini anlıyordum. Ben de ilk fırsatta evi terk ettim. Sonra Freddy çıka geldi ve vuruldum ona.
Pekala, burada kalsın dedi Drew, bir yandan gülümseyip bir yandan da Karin'in elini sıkarken. Şimdi Latham hanedanını devam ettirmek için yeterince bilgi sahibi olduğunu biliyorum galiba.
Ne kadar cömertsin, buna layık olmaya çalışacağım.
Layık mı? Asıl bu senin için bir iki merdiven aşağı inmek demek olacak. Ama bilmeni isterim, kütüphane için ilk ısmarladığım şey bir ansiklopedi takımı.
Hangi kütüphane?
Evdeki.
Hangi evdeki?
Bizim evimizdeki. Bu eski yoldaki dönemecin tam orada. Artık onu alabilecek kadar param oldu.
Sen neler diyorsun böyle?
Burası mülkiyetimize ait bir tür giriş yeri.
Hangi mülkiyet?
Bizim mülkiyetimiz. Dağları sevdiğini söylemiştin.
Öyle, baksana şuraya, ne kadar da muhteşem, nefes kesici.
O zaman dağ aşığı, hemen hemen geldik sayılır.
Nereye?
Görürsün şimdi dedi Drew, tozlu dönemeçten sola yürürlerken. Fort Hornets'ta bir arkadaşım bana buradan bahsetmişti. Copartan gerçekten de zengindir. Ona üniversitede Copartan derdik. Kızlarla randevulardan iş anlaşmalarına kadar her şeyi koparırdı. Eğer parayı toplayabilirsem kalan tek toprak parçasının burası olduğunu söylemiş ve eğer bir sorun varsa yardım edebileceğini söyleyerek tam Copartanlığına yakışır bir şekilde eklemişti.
Ne iş yapıyor?
Kimsenin gerçekten bildiğini sanmıyorum. Bir ton bilgisayarı var, hisse senedi, tahvil, repo, bu tür şeyler yapıyor. Ama en gurur verici an işte o andı. Karşısına çıkıp bu sorun değil Copartan dedim. Eğer istersem satın alırım.
Ya o ne dedi?
Hadi canım, devlet maaşıyla mı?
Ben de hayır canım dedim, Avrupa piyasalarında epeyce nakit koydun.
O gel bir öğle yemeği yiyelim veya akşam yemeği veya gel istediğin kadar evimde kal dedi.
Sen rezil birisin Drew Latham.
Yoldaki dönemeci döndüler. Önlerinde uzanıp giden manzara Karin'in ağzını açık bıraktı. Mavi yeşil renkte koca bir göl vardı önlerinde. Birkaç tane beyaz yelkenli suyun üstünde geziniyordu. Uzaktaysa zevkle tasarımlanmış birkaç ev görünüyordu. Düzenlenmiş çimenlik bahçelerin altında suyun içine doğru uzanan rıhtımlar vardı. Daha ileride ise güneş ışığı altında pırıl pırıl parlayan dağlar vardı. Dünyevi bir manzarayı koruyan ilahi kaleler gibiydiler. Evlerin sağındaysa kimsenin üzerine yerleşmediği uzun çimenler ve vahşi çiçeklerle dolu göl kıyısındaki geniş araziler yer alıyordu.
İşte burası Leyde, burası bizim evimiz. Baksana, şu tarafta birkaç mil ötede kayalık dağlar, Milli Parkı'nın güneydoğu girişi var.
Ah sevgilim, buna inanamıyorum.
İnan, bak işte orada, o bizim. Ve bir yıla kadar da orada ev olacak. Tabii sen planlarını onayladıktan sonra. Kopartan bana Colorado'nun en iyi mimarını bulacakmış.
Ama dürü diye güldü Karin, çimenlik tepeden aşağı suyun kıyısına ve mülkiyetin sınırını çizen küçük dereye doğru koşarken. Çok uzun zaman alacak, biz ne yapacağız?
Epey büyük bir çadır kurmayı düşünüyordum ama işe yaramayabilir diye bağırdı Latam Karin'e yetişirken.
Neden olmasın, ben bayılırım.
Yo, sevmezsin dedi dürü nefes nefese. Onu omuzlarından tutarak, bil bakalım Çilopak beceriksiz olduğundan başlangıç inşaatının gözetimini yapmak üzere kim girecek?
Albay mı?
Doğru Leydi. O da seni çok seviyor.
Sanırım bu bölümde senin bir üstünlüğün var. Albaya tam emeklilik maaşı bağlandı ama gidecek başka bir yeri yok. Çocuklarının hepsi yetişkin. Onların da kendi çocukları var artık ve onlar da bir iki gün geçirdikten sonra tamamen boşta kalacak. O bir şeyler yapmak zorunda Karin. Bir şeyler yapana kadar biraz bizim yanımızda kalsın, olur mu?
Asla hayır diyemem.
Teşekkür ederim. Kopartan bize 34. ana yolun yaklaşık 10 mil dışında bir ev kiralamış. Ben de ayda 5 gün Washington'a uçmak için anlaştım. Bundan fazlası yok. Sadece danışma hizmeti, saha görevi yok.
Bundan emin misin? Böyle yaşayabilir misin?
Evet, çünkü elimden geleni yaptım ve artık kanıtlayacak bir şeyim kalmadı. Ne Harry'e ne de bir başkasına.
Biz ne yapacağız? Sen daha gençsin Drew. Ben senden de gencim. Biz ne iş yapacağız?
Bilmiyorum. Öncelikle evimizi inşa edeceğiz ki bu aslında 1-2 yıl sürecek. Sonrası? Artık onun da zamanı geldiğinde düşünür, yapacak bir şeyler buluruz.
Gerçekten konsolosluk operasyonlarından istifa edecek misin?
Bu soru en sona kalmış. Ayda 5 günün dışında gelecek yılın Mart ayına kadar da izindeyim.
O zaman demek daha kararını vermemişsin. Bu Sorenson'un kararı değil, senin kararın.
Wesley anlıyor. Benim yaşadığım şeyleri bir zamanlar o da yaşamış ve istifa etmiş.
Neresiymiş diye sordu Karin yumuşakça, Latam'a sarılmış başını göğsüne koymuştu.
Emin değilim diye karşılık verdi Drew, kollarını ona dolamıştı. Beth'in genleri sağ olsun, ben epey koca bir herifim ve göreceli olarak da kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Ama keza bu son 3 ay içinde bir şey öğrendim ve sen onun bir parçasısın, hem de büyük bir parçası. Her an ikimiz için de korku duymaktan hoşlanmıyorum. Sana doğruyu söyleyeyim mi? Ben gerçekten de silahları sevmiyorum. Her ne kadar ikimizin de hayatını bir defadan fazla kurtarmış da olsalar. Şu öl ya da öldür lafından bıktım usandım artık. Ben artık bu oyunu oynamak istemiyorum ve senin de oynamanı hiç ama hiç istemiyorum.
O bir savaştı bir tanem. Kendin demiştin bunu, haklıydın da. Ama bizim için bitti. Artık normal insanlar gibi yaşamaya başlayacağız. Ayrıca Stanley'i görmek için de sabırsızlanıyorum.
Sanki eli kulağındaymış gibi tozlu yolun tepesinde telaşlı, asabi bir figür belirdi. Hay orospu çocuğu diye kükredi Albay Stanley Witkowski kan ter içinde ve nefes nefese. Şu lanet taksi buraya kadar çıkmayı reddetti. Hoş bir mekan, fena değil. Şimdiden bazı fikirlerim var. Bir sürü cam ve ahşap ve ayrıca Çlopak ve Sorenson aradı beni. Epey iyi bir ekibiz, üçümüz ve senin konsolosluk operasyonları ile yeni düzenlemelerinin altında ilginç bulacağımızı düşündüğü bir durum varmış.
Hiçbir şey değişmiyor dedi Latam, hala Karin'e sarılmış bir halde. Unut gitsin albayım.
Seni düşünüyordu delikanlı, ikimiz de seni düşünüyorduk diye devam etti Witkowski, çimenlik tepeden aşağıya alnındaki terleri silerek inerken. Daha emekli olamayacak kadar gençsin, çalışmak zorundasın. Başka ne halt bilirsin ki? Herhalde hokey sahası pek söz konusu olamaz. Epeydir uzak kaldın.
Unut gitsin dedim.
Gelecek hafta seninle dönüyoruz. Wesley durumu ayrıntısıyla açıklayacak. Bana çocuk oyuncağı gibi geldi. Ayrıca sırayla hepimiz buraya gelip inşaata göz kulak olabiliriz.
Cevap hayır Stanley.
Konuşacağız. Sevgili Karin, ne de harika görünüyorsun.
Teşekkür ederim dedi Dövriz albayı kucaklarken. Sen biraz yorgun görünüyorsun.
Feci yol yürüdüm.
Hayır, hayır, hayır.
Sadece konuşacağız Çilopak. Evet, şimdi durumun altyapısını bir saptayalım.
Kitabın sonu. 24 Eylül 2023. Sayfa 733.